Ayrım 15.
Yaşlı adam haklıydı. Sabır. Şimdi onun yemek yemesine yardım ederken gülümsüyorum. Hiçbir şey görmese de, özellikle görmediği için umuda gülümsüyorum. Abdülkağa da kısa süre içinde yokluğunda olup bitenleri öğreniyor. Dedikodu. Ancak otoritesine karşı çıkılması konusunda gerçek duygularını göstermeyecek kadar kurnaz. Yazdığı mektupta önemli değilmiş gibi annemden mektup aldığım için sevindiğini söyledi. Hatta hatırını bile sordu. Bir aile dostu gibi görünmek istiyor. Bana kızamaz. Çünkü önceki mektupları kendi elleriyle postaya verdiğini iddia etmişti. 4 yıl boyunca yüzlerce mektup. Bence ilk kez oyuna geldi. Ama yine de yaşantımız değişmedi ve bunu değiştirebilecek bir şey de henüz yok ortada. Su ve odun taşıma, mısır öğütme, hayvan bakımı, ev işleri ve albaşta. Bugün gelen mektupta annem durumumuzu ilk kez bir kafede öğrendiğini yazıyor. Babamın bir arkadaşı, demek kızlarınız Yemen'de evlenmiş öyle mi diye sormuş kendisini. Şaşkına dönmüş annem. Saf saf açıklamasını istemiş adamdan. O da bunu Makbana'da öğrendiğini söylemiş. Abdülkağa da Logovad'ın adlarını vermiş. Annem de öfkeyle doğruca babamın yanına gitmiş. Babam, evet doğru, ne olmuş diye karşılık vermiş. Yasal bir evlilik için gereken belgeler elimdeydi. Yemenli erkeklerle evlenip Yemenli oldular. Bir gün annem lokantada çalışırken onun eşyaları arasından doğumlarımızla ilgili belgeleri araklamış. Annem çılgına dönmüş ve ona, bunu nasıl yapabildin? Onlar henüz çocuk, benim çocuklarım. Senin de çocukların ve sen onları sattın demiş. Babam da sırıtarak kanıtla o zaman diye karşılık vermiş. Annem bizi geri getirteceğini söyleyince alay etmiş. Yüzüne gülerek dene istersen beceremezsin. Onlar da diğerleri gibi çekip gittiler demiş. Annem Ahmet ve Leyla için de yaptığı gibi dış işlerine yazmış. Gelen yanıtta iki milliyetli olduğumuz ve Yemenlilerle evlendiğimiz için Yemen hükümetinin gözünde birer Yemen yurttaşı olduğumuz belirtiliyormuş. Çıkış vizesi alıp geri dönebilmemiz için tek çare kocalarımızdan izin belgesi almakmış. Nedida'yı gözetlemekle görevlendirilen kadın bile anneme yardım etmek istemiş. Kurumlara, İngiliz elçiliğine ve bir sürü insana mektup yazmış. Yanıtların tümünde üzgünüz, elimizden gelen hiçbir şey yok deniyormuş. Mektuplar elimize ulaştıkça 4 yıldır ülkemizde olup bitenlerin tümünü öğreniyoruz. Bizden haber alamadığı için endişelenen annem, Govat'la Abdülkağada'nın posta kutularına mektup göndermiş. Bunlar yanıtsız kalınca da Sana elçiliğine başvurmuş. Ancak bir posta numarasından yola çıkarak bize ulaşılması olanaksızmış. Annemin elindeki tek bilgi de bundan ibaretmiş. Yemen'i bilmeyenler anlamakta zorlanabilir belki ama burada polise ya da elçiliğe başvurup kızlarımı Zanayla Nedide Muhsen'i bulun, ülkenize kayıplara karıştılar denemez. Denizde yitip gitmiştik sanki. Annemin bir İngiliz arkadaşı yardım istemek için İngiltere Kraliçesine mektup yazmış. Soylu bir kadından aldığı nazik yanıtta isteğinin dış işlerine iletildiğini dile getirmiş. Bunun üzerine annem Nigel Cantwell adında birinin yönetimindeki Uluslararası Çocuk Savunma Birliği'ni keşfetmiş. Onlardan gelen yanıt da aynı olmuş. Bay Cantwell evlilik dolayısıyla çift uluslu olduğumuz için elinden hiçbir şey gelemeyeceğini bildirmiş. Buna karşılık olaya yasal bir bakış açısıyla yaklaşmış. Babamla annem evli olmadıkları için yasal olarak annemin velayeti altında sayılıyormuşuz. Rüştüne erişmemiş iki kızının evliliğini onayı olmadığı için de Yemen hükümetinin evlilikleri geçersiz sayması olasıymış. İşler bu durumda. Bu zaman kadar hassas çıkış yoluna 4 elle sarılıyorum. Evliliklerimiz yasal değil. Başka ne olabilirdi? Bize danışan olmadı. Olsaydı asla kabul etmezdik. Üstelik hiçbir şeyi imzalamadık, hiçbir yasal törene katılmadık ve annem nerede olduğumuzu bile bilmiyordu. Bu sözde evlilik yüzünden ırzımıza geçmiş olması da cabası. Öyleyse. Annem mektuplarında temkini elden bırakmıyor, bizi fazla umutlandırmak istemiyor. Yemen hükümetinin yasal olsun ya da olmasın, uzak köylerdeki evliliklerimizi araştırmakla zaman yitireceğinden pek de emin görünmüyor. Bu arada Aşa ve Tina için de korkuyor. Babamız onlara da aynı şeyi yapabilir. Haberlerin akışından kısa bir süre önce başlattığı savaşımı anlatış tarzından anladığım kadarıyla annem gidişimizden sonra büyük bir bunalıma kapılmış ve ancak ilk mektubum eline geçtikten sonra kendinde devam etme gücünü bulabilmiş. Mektuplar birbirini izledi ve artık düzenli olarak yazışıyoruz. Daha doğrusu düzenli sayılır çünkü bu ülkede mektubun gönderilişiyle yanıtın gelişi arasında süre 2 aya kadar uzayabiliyor. Ancak 4 yıllık suskunluğun yanında bu hiç sayılır. Aile fotoğrafları da geçiyor elime. Ayşe'nin bir kızı olmuş. Çocukken ayrılmıştık birbirimizden. Artık onun genç bir kadın olduğunu anlayabilmek için parmak hesabı yapıyorum. Ben ne oldum? Ya Nadide ne oldu? Abdülkadir döndü. Bir de fotoğraf makinesi getirmiş. Nadide'nin küçük oğlu Hani'nin ve benim resimlerimizi çekiyor. Torununu görüp sevinsin diye annene gönderirsin bunları diyor. Bunun burada tutsak edildiğimiz konusundaki iddiaları gülünç düşürebileceğini düşünüyor herhalde. İngiltere'de şantajı sürdürmek için rehinlerin canlı olduğunu belgeleyen fotoğraflar gösterilirdi televizyonda. Bu da onlardan farksız. Canlı olduğumuzu kanıtlıyor. Kertenkelelerin cirit attığı pis duvarlar arasında arabayla ulaşılması olanaksız bir dağ üzerinde tecrit edilmiş canlı varlıklarız. Annemi gazetelerle televizyonu uyarması, başımızdan geçenleri bütün basın organlarına duyurması, medyayı harekete geçirmesi için ikna etmeliyim. Buna cesaret edemiyor ve yasal açıdan haklılığımız üzerinde duruyor. Ancak burada yasallık bambaşka bir kavram. Erkeklerin yasası söz konusu. Abdülkadir da tedavi için Abdullah'ı İngiltere'ye götürdüğünde sözde kocam babamın arkadaşları arasında alay konusu olmuş. Kızını bu hasta ve sıska veletle mi evlendirdin diye sormuşlar kendisine. Erkeklik gururu söz konusu olduğu için babamın canı sıkılmış. Abdullah normal gelişmiş bir oğlan olsaydı yaşı ne olursa olsun Yemenli arkadaşlarından hiçbiri onunla böyle dalga geçemezdi. Oğlunun sağlık durumunda hiçbir gelişimi olmayan Abdülkadir, İngiltere'deyken annemin karşısına çıkıp bizim ülkede çok mutlu olduğumuzu söyleme edepsizliğini de yapmış. Bu yanıtma saplantısı, gerçeğin tam tersini iddia etme cesareti öfkemi burnuma getirdi. Çok şeye katlandım, katlanmaya da alıştım ama bu kadarı fazla. Yalan, bu ailede sürekli başvurulan bir sistem. Bir koyun çalıp bunu sırtlarında taşısalar bile yalan söyleyerek koyun filan yok diyebilir bu insanlar. 9 ay sonunda vize süresi dolan Abdullah İngiltere'den ayrılıyor. Birkaç haftalığına hoş geri döndüğünde onu biraz büyümüş buluyorum ama hala alabildiğine sıska. Onu odama kurulmuş bulduğumda İngiltere'de olduğunu, Birmingham'ı, annemi, kardeşlerimi gördüğünü düşünerek boğazlayabilirdim. Ciddi bir ameliyat geçirmek için ağabeyinin yanına Suudi Arabistan'a gidecek. Gitsin. Gözümün önünde olmaması beni rahatlatıyor. Derdinin ne olduğunu bilmiyordum. Beni hiç ilgilendirmiyor ama şimdi konuşmalar arasında kalpten çıkan bir arterin bozuk olduğunu ve kan akışını engellediğini duyuyorum. Bu arterin yerine plastik bir tüp yerleştirilecekmiş ve ameliyattan canlı çıkamaması olasıymış. Abdülkadir da hayatta kalma şansının %50 olduğunu söylüyor. Akşamları ölsün diye dua ediyorum. Böylece ülkeden serbest çağrılabilirim belki. Bu saatte kocadan dul kalmış gibi değil de zincirlerimden kurtulmuş gibi hissederim kendimi. Hiç utanç duymadan hem Hristiyanların hem de Müslümanların Tanrısına dua ediyorum. Bir düşünce katiliyim. 2 gün boyunca yalnızca bunu düşünüyorum. Şapatis kızartırken, fırına odun atarken, inekleri temizlerken, kafamın üzerinde su bidonlarını taşırken aklımda hep bu var. Ölsün de İngiltere'ye kavuşabileyim. Ölsün de babam diye geçinen adama alçaklığının bedelini ödetebileyim. Ölsün de Nede dayı bu delikten kurtarabileyim. Ölsün de yeniden yaşayayım. Ölmedi. Abdülkadir da Varda gönderdiği telgrafta her şeyin yolunda gittiğini, boşuna kaygılanmamasını söylüyor. Birkaç gün sonra da evin efendisi geri dönüyor. Yoğun bakıma alınan oğlunun durumu iyiymiş. Bir süre daha Suudi Arabistan'da kalacak. Sonra Yemen'e dönecekmiş. Her şey yolunda. Hepsi memnun. Sonunda Abdullah Hoşge'yle dönüyor. İyileşmiş. Abdülkadir onun nihayet çocuk sahibi olacağını umuyor. Gerçekten de kilo almış. Çok zayıf görünmüyor. İlk kez adet görmüyorum. Ben de hamileyim. Vardın nutku tutuluyor. Abdülkadir da gururlu. Durumu soğukkanlılıkla gözden geçiriyorum. Hep hamile kalırsam doğum yapmak için İngiltere'ye dönebileceğimi söylerdi. Nadide dönemedi ama güç ilişkileri artık farklı. Kazanma şansım az da olsa var. Dolayısıyla hamile kaldığım ve herkesi hoşnut gördüğüm için sevinçliyim. Peçe taktığım için sıkılmıyorum. Sadık, ailesiyle iyi geçinen ve köyüne bağlı bir gelin olacağım. Yalan, bıkıp usanmadan yalan. Nadida da ikinci kez hamile. İlk oğlu Haney bir yaşını doldurdu. Kıvırcık saçlı, güleç yüzlü, harika bir çocuk. 1986 mutlaka kurtuluş yılımız olacak. Annem Birmingham'da gizlice iş üzerinde. Mektup üzerine mektup yazıp bir yolunu bulmasını ve basını uyarmasını istiyorum onda. Bu arada hamileliğim Nadida'dinkinden daha zorlu geçiyor. Bart salama kadar nazik değil. Benden bir oğlan çocuğu beklediği için yükümü hafifletmeye hiç niyeti yok. Hatta işim artıyor çünkü Bakela Muhammed'in yanına taize gitti. Kaynanan bir kadının eksilmesi sonucu ortaya çıkan ek işleri üstlenmeyi reddediyor. Köyden ayrıldığı için Bakela'ya imreniyorum. Son çocuğu hastalıklı olduğu ve Taiz hastanesinde bakılması gerektiği için Muhammed onu yanına almaya karar verdi. Alt tarafı Taiz ama hiç değilse orada modern evler, musluktan akan su, elektrik ve insanlar var. Wart ve onun küçük hain gözleriyle yalnızım. Bir de yaşlı büyükler var. Her şey tek başıma benim üzerimde. Zaman zaman bitkinlikten düşüp bayılacak gibi oluyorum. Kasıklarım sancılı, sırtım kas katı, su taşırken patikayı zorlukla tırmanıyorum. Akşamları bedenimde bir ağırlık hissediyorum. Bıkıp usanmadan romanlarımı tekrar tekrar okuyorum. Birincisini unutur gibi olduysam hemen yeniden başlıyorum. İngilizce okumak, İngilizce düşünmek, umut etmek. Bazı akşamlar tasarımın işe yarayacağına sıkı sıkıya inanıyorum. İngiltere'de annemin yanında gerçek bir hastanede doğum yapma isteğime evet diyecekler. Diğer akşamlarda ise umutsuzluğa kapılıyorum. Asla evet demezler. Kuşku, umut, umutsuzluk kabusları görmeden uyuyabilmek isterdim. Karnım kocaman ve şu aralar hüküm süren yağmursuz, fırtınasız yoğun sıcaklık dayanılır gibi değil. Kuyularda rastladığım kadınlar bu halimle bunca ağır işler yaptığımı görünce şaşırıyorlar. Hamileliğimin 8. ayında beni su taşımaya zorluyor vardı. Haince. Kadınlar bana yardım ediyorlar. Hamileliği benim kadar ilerlememiş olan Nadida da onlara katılıyor. Elimden geldiğince sıcaklığın dayanılmaz olduğu saatlerde biraz olsun dinlenmeye çalışıyorum. 1986 Nisan'ında kavurucu bir öğleden sonra yine birkaç dakikalığına yatağıma uzanıyorum. O günü asla unutmayacağım. Birden vadinin altından bağıran Emine'nin sesi geliyor kulağıma. Daha iyi duyabilmek için dışarı çıkıyorum. Tam altımızdaki evinin damına çıkmış bağırıyor. Size bir paket geldi. Taize'den Muhammed yollamış. Almak için köye inebilir misiniz? Bart önden iniyor. Tepeden aşağı dimdik yolu almam uzun sürüyor. Vardığımda küçük bir kalabalık oluşturan köylülerin arasında mırıldandığını görüyorum. Alışılmadık bir şeyler oluyor. Bana bakıyor, sonra arkalarını dönüp kulaktan kulağa konuşuyorlar. Her yere bakınıyor, bana paket getirdiyse hala orada duruyor olması gereken Land Rover'ı göremiyorum. Haula o sırada yanıma gelip alçak sesle, ''Zana, annem burada, yolun altında seni bekliyor.'' diyor. Nutkum tutuluyor. İnanmayan gözlerle bakıyorum. Oysa öteki tepenin altında duran bir arabayla yol kenarında ayakta bekleyen iki kişiyi gösteriyor başını sallayarak. Kırmızı gömlekli bir kadınla genç bir erkeği. Uzun süredir ilk kez saçlarını örtmemiş bir kadın görüyorum. Bir süre hareketsiz kalıp ışığa alışmak için gözlerimi kısarak bakıyorum. Birden kalp atışlarım hızlanıyor. Gözyaşlarım yanaklarımdan akıyor. Heyecandan boğazım düğümleniyor. Onlara doğru inerken kayıyor ve sendeliyorum. Annem orada, yolun kenarında, kırmızı gömlekli kadın o. Kollarını açarak beni bağrına basıyor. Bunca büyük bir heyecan ve mutluluk yaşamamıştım hiç. Boğacak kadar sıkı sarıyoruz birbirimizi. Hıçkırıklarla sarsılmaktan konuşamıyoruz. Çevremizde toplanan köylü kadınlar sessizce bizi inceliyorlar. Bu öylesine gerçek dışı ki. Annem burada, Hoçgeel yolunda. Sonunda yüzüne bakıyorum. Boğuk bir sesle bana, kardeşine merhaba desene diyor. Mo mu bu? Bu delikanlı o mu? 6 yılda öylesine değişmiş ki asla tanıyamazdım. O da ağlamaya başlıyor. Son kez gördüğümde boyu ancak belime geliyordu. Şimdi ise 13 yaşında olduğu halde benden uzun. Onunla gurur duyuyorum. Güçlenmiş, kasları gelişmiş, gür siyah saçları hala kıvırcık. Küçük kardeşim Mo beni kollar arasında eziyor. Sıcaklık kavuruyor ve güneş altında ağlaşıp öpüşürken annemin gücünün tükendiğini görüyorum. Gel, gölgeye geçelim. 8 aylık hamileliğime karşın patikayı benden çok daha zorlanarak geçiyor. Beni bekle, bu kadar çabuk çıkmayı nasıl beceriyorsun? Galiba bütün köy peşimizde. İlginç hayvanlarmışız gibi sabit gözlerle bizi izliyorlar ve ben söyleyecek söz bulamıyorum. Birden onu soru yağmuruna tutuyorum. Buraya nasıl geldin? Ne oldu? Beni almak için mi geldin? Ne zaman gidiyoruz? Soluklanmama izin ver Zana. Her şeyi açıklayacağım. Ev neresi? Burası mı? Hayır, burası Abdülnur'un evi. Abdülkadan'ınki orada. Parmağımla tepenin üstünü gösteriyorum. Oraya mı tırmanacağız? Abdülkadan'ın arkasında ilk kez bu kayalık patikada zorlanışım, uçurumdan dehşete kapılmış, sarsıcı yolculuktan bitkin düşmüş, sıcaklıktan erimiş halim geliyor gözümün önüne. Annem gözlerine inanamıyor. Bir saniye soluklanmasını bekliyor, sonra Mo ile onu çekiştiriyorum. Meraklı bakışlardan uzak, onlarla birlikte olmak, konuşmak, öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Emine'nin getirdiği serin içeceği annem ılık buluyor. Onu yukarı nasıl çıkaracağım? Artık farkında bile olmasam da o ev bir kartal yuvası. Tırmanmak tam yarım saatimizi alıyor. Geldiğimizde annem içeri girme merakını bile göstermeden evin önündeki sedire çöküveriyor. Keşke bilseydim. Ona taze yiyecek ve içecekle rahat bir yer hazırlardım. Evde yalnızca mısır galetası var. İngiltere'den gelen birine uygun hiçbir şey yok. Ben alıştım artık. Ama annem bunu yiyemez. En çok insanın üstünde başında vızıldayan, gözlere yapışan, kulaklarda uğulduyan sineklerden dehşete kapılıyor. Garip ama o burada olduğu için bütün bunlara birden farklı bir gözle bakıyorum. Başlangıçtaki halimi andırıyor. O da bunları dayanılmaz buluyor. Başlangıç öyle uzak ki 21 yaşındayım ve sineklerle birlikte hala buradayım. Annem belime sarılıp heyecanla karnımı okşuyor. Ne demeli? Bir çocuk var orada. Havla Asobe'ye gidip Nadada'ya haber vermek için gönüllü çıkıyor. Sakın onu şaşkına çevirme. Hamile olduğu için fazlasıyla duyarlı. Annemden hiç söz etmeden gelip beni görmesini söyle. Mo şaşkınlık ve merakla etrafıma bakınıyor. Kertenkeleler karşısında dili tutuluyor. Sonunda odama geçiyoruz. Artık konuşabiliriz ve annem sırasıyla her şeyi bana anlatmaya çalışıyor. Tatilden dönmeniz gerektiği sıralarda bir şeylerden kuşkulanmaya başladım. Olup bitenleri anlayınca babanı terk ettim. Lokantayı da bıraktım ve Mo, Tina ve Ayşe ile birlikte başka eve taşındım. Cenevreli Obey ile gidişinizden bir yıl sonra bağlantı kurabildim. Gazetelere durumu bildirdin mi? Reklam olmanızdan korktum Zana. Sizi başka yere götürmelerinden, dağlar arasında iyice uzaklara saklamalarından korktum. O sıralarda Bay Cantwell sürekli Yemen hükümetine mektup yazıyordu. Ortalığı bulandırarak işini bozmak istemedim. Hiçbir şey elde edemedim mi? Hayır. Dosyanın incelendiğini söylüyorlardı yanıt olarak. Nerede bulunduğumuzu bile öğrenememişlerdi. Tek bir bölge haritası yok. Üstelik hükümetle Taiz polisi tam bir anlaşma halinde. Bulunmanızı engellemek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Olanaksızı denedik. Tek bir bilgi bile edinemedik. O sıralarda bir kaza geçirdim. Birmingham'da bir sokağın köşesinde içinde bulunduğum telefon kulübesine bir araba çarptı. Ciddi olarak yaralandım, ameliyat geçirdim. Sigorta 6500 sterlinlik bir tazminat ödedi bana. Çok az bir miktardı bu. Dava açsam daha fazlasını elde edebilirdim ama zaman geçiyordu ve buraya gelmek için o paraya ihtiyacım vardı. Moore'la yola çıkmaya karar verdim. Bay Cantwell bu da işe yaramazsa kaybedecek bir şeyimiz kalmayacağı için basına durumu bildirebileceğimizi söyleyerek beni cesaretlendirdi. Ne var ki 6500 sterlinlik tazminatı ancak 3 yıl sonra ödeyebildiler. Bütün bunları Abdülkadir'in posta kutusuna gönderdiğim bir mektupta anlatmıştım sana. Mektupların hiçbiri elime geçmedi. Bir kaza geçirdiğini bile bilmiyordum. Daha sonra yazdıklarında bundan hiç söz etmedin. Bilmem. O kadar çok mektup yazdım ki. Biz de öyle. Sonra ne oldu? Bizi nasıl bulabildin? Sizin evli olduğunuzu söyleyen adamdan köyün adını öğrenmiştim ancak bir köy adı yeterli değildi. Bölge haritası diye bir şey de yoktu. Sana'ya geldiğimde Colin Page adındaki İngiliz konsolos yardımcısını görmeye gittim. Sertçe ve saldırgan bir biçimde cesaretimi kırmaya çalıştı yalnızca. Ona göre zamanımı boşa harcıyordum. Doğruca İngiltere'ye dönmeliydim. Buradan çıkmanızı sağlayacak tek şeyin kocalarınızdan alacağınız izin belgeleri olduğunu yineledi. Hoş gelin, nerede olduğunu bile söylemedi mi sana? Hayır, adını bile duymadığını söylüyordu ve durmadan köyün adını bilmek hiçbir işinize yaramaz, bölge haritası yok diye tekrarlıyordu. Yanından ayrılırken Moe'ya göz kulak olmamı öğütledi. Kesinlikle ona da el atmak isteyeceklerdir dedi. Bana yardım etmekten kaçınıyordu. İngiliz konsolos yardımcısı. Oysa ben Heist'tayken bir İngilizle karşılaşmayı ve ondan beni konsolosluğa götürmesini istemeyi düşünüyordum. Annem anlatmayı sürdürüyor. Başımızın çaresine bakmak zorunda olduğumuzu anladım. Bir mektupta Abdülkadir'in aracısı olan şu Nasır Salih'ten de söz etmiş olduğun için bir araba tutup Taiz'e geldim. Senin göndermiş olduğun Muhammed, Bakele ve çocukların fotoğrafı yanımdaydı. Onun Taiz'de bir yağ fabrikasında çalıştığını bildirmişti. Ne yaptın peki? Kentte 3 gün süründüm. İngilizce bilen herkesle konuşup fotoğrafı göstererek ve Nasır Salih'ten söz ederek bu insanları tanıyıp tanımadıklarını sordum. Sonunda onu tanıyan birine rastladım. Adamın evine kadar bana eşlik etti ve Muhammed'e haber verdiler. İşte durum bu. Muhammed sana nazik davrandı mı? Beni görünce çok şaşırdı ama dostça davrandı. Oraya kadar geldiğim için elinden gelen yardımı esirgemedi. Buraya gelişimi o da hazırladı. Telefonla Suudi Arabistan'dan Abdülkadir'i arayıp benimle konuşturdu. Nasıldı? Kızdı mı? Hem kızmış hem korkmuştu. Niye geldiğimi bilmek istiyordu. Sorun yaratmamamı istedi benden. Ne demek istediğini anlamadığımı, kimsenin başına dert açmak istemediğimi, yalnızca kızlarımı görmek için geldiğimi söyledim. Bunun üzerine tehdit etmeye çalıştı. Babanın kendisine yazdığını ve zorluk çıkaracak olursam sizi Aden Körfezi'ndeki Marais'e götürmesine izin veren mektup elinde olduğunu söyledi. Bir kez daha içinin rahat olmasını söyledim ve telefonu kapattı. Ne büyük küstahlık. Yemen'e niye geldin diye nasıl sorabildi? Peki Muhammed ne dedi? Sıkılmış gibiydi. Babanızın sizi kişi başına 1300 sterlin karşılığı sattığını söyledi. Şu Nasır Salih konusunda bir ilerleme elde edebilmiştim hiç değilse. Beni görünce canı sıkıldı. Çünkü gönderdiğim mektupları el koymakla suçlayarak onun hakkında şikayette bulunmuştum. Bu yüzden hapse girdiğini ve serbest kalmasını sağlayabilmek için ödeme yaptıklarını söyledi Muhammed. Bunlardan hiç haberim olmadı. Abdülkaha da bu konuda böbürlenmedi. Şu Nasır Salih beni görünce hapse geri dönmekten korktu herhalde. Herkese başıma dert açan kadın bu diyordu. Hemen Muhammed'i uyardı. Neyse geceyi onların evinde geçirdik. Bakela ile nazik çocuklarını gördüm. Ertesi günde bir taksiye binip buraya geldik. Ne korkunç bir yer. Bu çöl, bu toprak kulübeler, bu harabe halindeki taş evler. Zaman zaman bir bombardımanın ardından geçiyormuş gibi hissediyorum kendimi. Bu bölge gerçek bir kabus. Babam bunu neden yaptı biliyor musun? Para için mi? Müslüman olmamız için mi? Dindar değildir o. Hiç dua etmez. Paraya gelince bu kötü yoldan kazandığı ilk para değil. Ailesi tarafından ayarlanmış bir evlilikten kurtulmak için onların yanından kaçıp İngiltere'ye geldiğini söylerdi bana. Meğer yolculuk için gereken parayı sağlayabilmek amacıyla müstakbel kaynanasının altınlarını çalmış. Bunu da kısa bir süre önce öğrendim. Hep para peşindedir o. İngiltere'de sürekli borca girer, cezalarını asla ödemezdi. Aslında 2000 sterlinle zengin olmuş filan da değil. Bence sana kötülük etmek istedi. Seni sevmez, kimseyi sevmez. Aklında tek bir düşünce var, o da çocuklarından kurtulmak. Önce Ahmet'le Leyla, sonra da ikimiz. Eğitim masraflarından kurtulmakla kalmıyor, üstüne bir de para kazanıyor. Öldüğünü görmek isterim.